Levent Bey, önce bütün ülkenin gündeminde şu anda Dreamworld'deki kaza var. O konudaki düşüncelerinizi ve duygularınızı almak istiyorum ben.
Evet, böyle bu tür kazalar haliyle çok fazla görülmüyor ve devletin, eyalet hükümetini olsun, Queensland eyalet hükümetini olsun, öteki merciler olsun son derece ilgilendiren bir konu ve bunun bir an önce nedeninin ortaya çıkarılması için belli ki yetkililer çalışma yürütüyor ama hakikaten böyle bir kazada bir keresinde 4 kişinin birden ölmesi, o kadar kişinin yaralanması insan şaşkınlıkla karşılıyor. Çok üzüntü verici bir durum. Haliyle insanların bu tür tatillere çıkması konusunda yeniden düşünmelerine neden olabilir. O anlamda kaygı verici bir şey tabii.
Özellikle Avustralya gibi güvenliğin her zaman ön planda olduğu, önce güvenlik denildiği bir ülkede böyle bir olayın yaşanması gerçekten üzücü. Demek ki alınan tüm önlemlere rağmen yine de yaşanabiliyor mu böyle
Yine
şeyler?
de yaşanabiliyor demek. Haliyle hepimiz evimizden çıktığımız andan itibaren her türlü riski taşıyoruz. Her türlü başımıza gelebilir. Bunları en aza indirgemek tabii en önemli. Umarım altından bir işte ihmalkarlık, bir bakım yetersizliği gibi şey çıkmaz umarız. O iyice bir güven kaybına yol açacaktır. Ama bütün Avustralya merakla bekliyor bu araştırmanın sonucunu.
Evet, çünkü çok uzun yıllardır o eğlence aracı kullanılıyormuş ve ilk defa o araçta ilk defa böyle bir şey yaşanıyor. İnşallah bundan sonra da duymayız, bir
Bir de
daha
özellikle
olmaz.
insanlar çocuklarını götürüyor öyle yere. O konuda çocuklarla ilgili bir endişe kimsenin kaldırabileceği bir şey değil tabii.
Tabii, kesinlikle değil. Olayda zaten iki çocuk da varmış. 6 kişilik biliyorsunuz o sandallar ve iki çocuk da yaralı ve hastanede tedavi altında. Evet, gelelim az önce dinlediğiniz herhalde siz de ilgili konuyu ele aldık. Nüfus sayımı skandalı. İstatistik Kurumu'nun Avustralya İstatistik Bürosu ve IBM olaydan sorumlu olan bilgisayar firması ifade verdiler. Neler söylemek istersiniz bu konuda?
Evet, şu an hükümet, yetkililer bir kelle arıyor. Haliyle kendi atadıkları bürokratların, üst düzey müdürlerin bu konuda sorumlu tutulması bir şekilde hükümete de yansıyacaktır. Ama görünen o ki hükümet işte kendi kadrolarında, kabinesinde bir ithama sebebiyet vermeden bu işi atlatmak yolunda gidecek. Bu tabii uygulama ile ilgili pek çok sorun aksettirilmişti sayımdan hemen önce ve olduktan sonra da niye bu illa bir akşama sıkıştırıldı, bu sistem çökebilirdi diye çok fazla eleştiri baştan da vardı. Ama en azından göründüğü kadarıyla ciddi bir data kaybı ya da çalınması söz konusu değil eğer bize doğru söyleniyorsa. O anlamda bir ucuz
Onu
atlatmışız.
özellikle belirtiyorlar o
Evet.
günden beri
Ucuz
biliyorsunuz.
atlatmışız da diyebiliriz. Eski sisteme dönülmesi, işte tek tek kapı kapı dolaşan görevlerin sayımı yapması, umarız oralara dönülmez. Bu haliyle böyle şeylerin online yapılması, bu tür uygulamaların cesaret gerektiren bir karar ve gelecekte de bu tür sorunların giderilerek sayımların, işte başka tür anketlerin, belki ileride seçimlerin böyle yapılmasına bu da bir ön ayak olabilir.
Aslında nüfus sayımının yapıldığı akşamdan önce siber saldırı yapılacağı bekleniyordu. Bu hep konuşulmuştu. Ona rağmen gerekli tedbirin alınmamasını kabul ediyor İstatistik Bürosu Başkanı aslında verdiği ifadede bir anlamda. Zayıflık gösterdik diyor. Tedbirin zayıf olduğu kesin değil mi? Sizce de öyle mi?
Tedbirin zayıf olduğu kesin. Belki de biraz aşırı tedbirlilikten en ufak bir çıtırtıda birden sistemi indirdikleri anlaşılıyor. Yalnız bu arada olayın olduğu gün halka yapılan açıklamalarda ufak tefek çelişkiler de vardı. Umarım bunlar da açıklığa kavuşturulur. Siber saldırı oldu dendi. Sonra olmadı, siber saldırı değil bu dendi. Yani çeşitli merciler, hükümet yetkilileri olsun, müdürler olsun birbiriyle tam oturuşmayan açıklamalarda bulundular. Bu da asıl kaygıyı bu yarattı kamuoyu içinde. Zaten daha sonra sayıma tekrar katılım konusunda da insanların çekince duyması da anlaşılır bir şey. Bundan dolayı oluyor. Yani hükümetten, yetkilerden tek bir ses duyulması gerekiyordu.
Aslında hem IBM hem büro özür diliyor ve hatalarını kabul ediyorlar. Ama yine de internet servis sağlayıcısını suçlamaktan da geri durmadı IBM dünkü ifadede. Sanki kurban olarak onlar mı
Tabii,
seçiliyor
bir
acaba?
kelle aranıyor. Fazla çatırdatmayacak, kimsenin üstüne çamur bulaşmayacak şekilde bir kelle bulunduğu an bu iş temize çıkarılacak.
Danışman da yani IBM kabul etti diyerek sanki, değil mi, birazcık
evet.
sorumluluğu o tarafa atıyor gibi görünüyor hükümet olarak. Levent Bey, bir diğer gündem konusu Adalet Bakanlığı'nda yaşanan istifa. Müsteşar istifa etti biliyorsunuz, Justin Glasson. Bu istifayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Başbakan ve hükümetin üst düzey yetkilileri memnun kaldılar aslında. Verdikleri açıklamalarda üzüntü belirtmediler. Hatta doğru yaptığını söylediler müsteşarın. Siz ne düşünüyorsunuz?
Evet, memnun kaldılar çünkü hükümete ve bir herhangi bir kabineye bir şey olmadı. Öyle bir ciddi bir durum var burada. Haliyle bilindiği gibi hukuki konularda hükümetin bir numaralı yetkilisi Attorney General George Brandes. Zaten kabinede Turnbull'un en ciddi destekçilerinden biri. Ve iki numaralı da atanmış bir bürokrat. Her zaman Solicitor General olarak adlandırılan kişi iki numarada görev yapar. Bu Justin Gleason'la George Brandes arasında daha önce fazla sık rastlanmayan ciddi bir çekişme ortaya çıktı bir senato komisyonunda. Bu zıtlaşma Solicitor General'ın iki numaradaki kişinin kendi yetkilerinin sınırlandırıldığı ve öteki bürokratların kendisine herhangi bir konuda geleceği zaman illa Attorney General'ın izninin olması gerektiği şeklinde bir baskı altında olduğunu söyledi.
Evet, yetkilerimi kısıtlıyorsunuz.
Yetkilerimi kısıtlıyor dendi. Bu tabii atanmışla seçilmiş arasındaki çelişkinin tipik bir örneği ve bu zıtlaşma uzadı. Fazla uzaması zaten sancı verecek bir durumdu. Muhalefet ayağa kalktı. Kamuoyu karşısında da güzel bir durum değil. Tahmin ediyorum Justin Glasson da bir şekilde istifa etmeye ikna edildi ve hükümete fazla çamur bulaşmadan bu iş şu an atlatıldığı gibi görünüyor ama Attorney General George Brandes'in de ciddi bir şekilde bundan zedelendiği çeşitli yorumcular tarafından ifade ediliyor. Yani bu iş çok daha yumuşak bir şekilde halledebilirdi şeklinde yorumlar şu an medyada görüyorum.
Aslında baştan bakan öyle bir tutum sergiledi, değil mi? Yani işte hafif bir tartışmaydı diye ama ciddi bir ağız dalaşı yaşandığı söyleniyor aralarında,
evet, çok,
biliyorsunuz.
Evet, çok seyrek görülen bir şey. Kaldı ki bu düzeydeki bürokrat ve bakan arasında neredeyse 100 yıldır görünmemiş, Avustralya siyasi tarihinde hatırlanmayan bir çekişme oldu bu. Tabii yani kabineye zarar gelmemesi hükümet açısından olumlu oldu ama şu an işin başka yanı da kamu sektöründeki öteki yöneticilerin, öteki atanmış üst düzey bürokratların, müsteşarların bu olaydan sonra çekinceye girmesi oldu. Ki bunun benzeri başka bir takım olaylar da oldu. İşte İnsan Hakları Komisyonu'ndaki bir Julian Griggs'in yaptığı bir açıklama hükümet tarafından siyasete bulaştırıyorsun gibi. Yani bir açıklama yapıldı ve bürokratların siyasiler tarafından bizim alanımıza fazla bulaşmayın, çok da ileri giden laflar etmeyin şeklinde ufak ufak demeçleri ard arda geldiği için bu olanlar bürokratları biraz rahatsız etti. Öyle bir sıkıntı var Canberra'da şu an.
Evet, çünkü bu diğer bakanlara örnek olabilir değil mi bu tutum? Yani
tabii.
O yaptı, biz de yapalım. Bürokratları kontrol altında tutalım ya da bütün bakanlıklardaki ikinci isimler bizim haberimiz olmadan hiçbir şey yapmasın denilebilir. Çünkü
öyle bir sıkıntı var ve bürokratların da çekincesi şu an sıkıntısı. Siz bakanlara, biz bürokratlar olarak sizin duymak istediklerinizi söyleyeceğiz yoksa söylenmesi gerekeni mi aksettireceğiz? Öyle bir sıkıntı yaşayacaklar. Bu tabii pek çok ülkede demokrasinin düzeyinin farklı olduğu pek çok ülkede çok görülen bir şey. Elinde gücü olan hükümetin işte bürokratlara baskı uygulaması sandı. Ama tabii bu hükümetin de özel bir durumu çok azdı. Parlamento aritmetiğinde kendisini çok fazla rahat hissedemeyen bir hükümet şu an görev başında. O anlamda belki de onun için biraz bürokratları fazla tekneyi sallamamaları konusunda bir parmak gösterme olabilir bu.
Evet, aslında hukuk çevreleri de rahatsız oldu ve yapılan açıklamalarda yanlış kişi istifa etti, bakan istifa etmeliydi dediler. Hukukçular da sanki bu tutumdan rahatsızlar, değil mi?
Rahatsızlar, işte onlar haliyle genel bürokrat, bir bürokratın rahat çalışamamasına, hükümet tarafından baskı altına alınmasına yol açacağını söylediler. Ama genel politik yorumcuların kanısı da Attorney General'ın bu konuda istifa etmesinin biraz aşırı olabileceği yok. O kadar da istifa etmeden de bu iş halledilebilir şeklinde yorumlar vardı. Tabii İşçi Partisi istifadan yana ağırlık koydu ama başarılı olamadılar.
Evet, birçok az önce belirttiğim gibi hukukçular da o yönde ağırlık koydu ama başaramadılar. Evet. Ve Justin Gleeson gitti. Size yönelik bir mesaj var. Avustralya gündemini Levent Bey'le zevkle dinliyoruz. Teşekkürler demiş ismini yazmayan bu dinleyicimiz.
Bizler de dinleyicilerimiz aradıkça mesaj alırdı. Çok çok büyük zevkle yapıyoruz bunu.
Değil mi? Evet, bir kere daha telefonu hemen hatırlatayım ki bizi arayabilsin dinleyicilerimiz. 1300-799-626 telefon edip hem Levent Bey'e soru sorabileceğiniz ya da konulara ilişkin, program içine değindiğimiz konulara ilişkin görüşlerinizi belirtmek için 1300-799-626 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz. Ya da 0429-99-62-63 nolu telefondan bize mesaj çekebilirsiniz ya da sosyal medyayı kullanıyorsanız Facebook ve Twitter'da SBS Turkish adresinden yine bize mesaj gönderebilirsiniz. Bir mesaj daha var. Tülin Hanım yollamış. 24 milyonluk Avustralya'da bir nüfus sayımı bile yapılamıyorsa utanç verici, ne medeniyet maşallah demiş Levent Bey.
Öyle tabii. Ama
değil mi? 70 ile 24'ü karşılaştırınca Tülin Hanım.
Umarız bundan sonra bundan alınan derslerle bundan sonra sayım olsun, bu tür önemli anketler çok daha sorunsuz bir şekilde halledilebilir bundan alınan derslerle.
Evet. Bir diğer konu, Washington Büyükelçisi Joe Hockey'nin çocuklarının bakıcı masrafını devlete havale etmesine gelen tepkiler. Özellikle de çocuk bakımı ve kreş masrafları Avustralya'da bu kadar pahalıyken, artarken, ebeveyn izinleriyle ilgili tartışmalar yaşanırken John Hockey'nin eski Maliye Bakanı olarak bunu yapmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?
Evet, bu kamuoyunda rahatsızlığa yol açtı ve insanları biraz acıttı. Çünkü bilindiği gibi Joe Hockey Treasurer iken, Maliye Bakanı iken ilk Abbott hükümetinin bütçesini halkın kucağına löp diye oturttuğu zaman end of entitlement artık... Böyle bu takım avantaların sonu geldi. Artık bundan sonra avanta yok gibi bir çok sert bir açıklamayla bütçeyi halka sundu ve zaten o bütçe o hükümetin elinde patladı. Yani bütün pek çok hakta kısıtlamaya gidileceği şeklinde kamuoyunu hazırlayan ama biraz fazla aşırıya kaçan ve kaba bulunan bir ifadeyle o zaman şey yapmıştı. Tabii köprünün altından çok su geçti. Joe Hockey liderin değişiminin ardından usulca bir şekilde devre dışı bırakılması için işte Amerika'da Washington Büyükelçiliğine yollandı ve Joe Hockey'nin zaten orada büyükelçilik maaşı alıyorken bir yandan da birikmiş buradaki parlamenterliğinden kalma ikinci maaşını alıyor olması zaten kamuoyunda bir takım kıpırdanmaları yol açmıştı. Double dipping, hem oradan alıyor hem buradan gibi ifadeler kullanılmıştı. Bir de bunun üstüne kendi çocukların bildiği gibi kendisi zaten genç, küçük çocukları var ve oradaki bir takım Washington'daki etkinliklere katılırken evinde tuttuğu bakıcının masraflarını devlete havale ettiği ortaya çıkınca bu biraz tabii fazla geldi insanlara. Bir de üstüne üstlük şu an gündemde çocuk bakımı ve kreş masraflarının gerçekten küçük çocuğu olan aileleri çok ciddi sıkıntıya soktuğu ve bu masrafların gitgide arttığı günümüzde bu biraz insanlara haksız geldi. Bilindiği gibi bir yandan hep konuşuyoruz işte kadınlar da işte üretime katılsın, iş alanlarına girsinler, aynı ücretleri alsınlar. Ama bir yandan da kreş ücretlerinin son 12 yılda %130 arttığını, zaten bütün vatandaşlarımız, herkes yaşıyor, yaşantısından biliyor. Bir çocuğu kreşe bırakabilmek gerçekten sıkıntılı olmaya başladı dar gelirli kesim için, orta sınıf için. Ve bu durum böyle olunca insanlar haliyle yöneticilere, hükümet yetkililerine bakıyor ve onlardan da biraz anlayış bekliyor.
Evet, kanunları, yasaları onlar yapıyorlar değil mi?
Onların... Bir de öyle, bir de kreşler konusu zaten her gelen hükümetin kucağına birden düşen çok ciddi bir sorun. Herkes bu konuda özellikle işte kadın seçmenleri iyi güzel görünmek için, işte kadınların üretime katılması için çocuk bakımını daha kolaylaştıracağız diye her hükümet söyler. Her hükümet çok büyük paraları bu işe ayırdığını ilan ederek kredi toplamaya çalışır. En son Turnbull'un da 40 milyon dolar vereceği birden ne kadar büyük bir para diye değerlendirilmişti. Ama bu paraların nereye gittiği hala belli değil. Bu paralar saçılıyor ve bürokrasinin içinde bir şekilde eriyip halkın önüne yine çok her geçen yıl giderek artan kreş masrafları insanları gerçekten zorluyor. Bu tabii anlaşılmaz bir denklem.
Evet, aslında hükümet, Abbott hükümetinin özellikle önemsediği bu parental leave dediğimiz doğum izniyle ilgili de değişiklik yapıyor. Biraz kendiyle çelişmiyor mu Levent Bey?
Kendiyle çelişiyor. 18 ay önce Abbott bu parental leave ile ilgili yasaları geçirdiğini büyük alkışlar arasında ilan etti ve şu an o yasa parlamentoya gelmemiş durumda. Yani siyasetin işleyişinde böyle komiklikler de var. İşte olduğu sırada çok büyük kredi topladı alkışlar altında. Daha sonra işte Abbott gitti, Turnbull geldi ama o yasa hala parlamentoya gelmedi. O kadar ilan edilen para uygulamaya konulmadı. Yani birçok şey maalesef o Canberra'nın hantallığında, o bürokrasinin işleyişinde söylenen sözlerin birçoğu kaybolup gidiyor gerçekten. O vaat edilen paraların halka ne kadar yansıdığı konusunda her zaman ciddi kuşkular oluyor.
Evet, bir kez daha numaramızı verelim. Teknik bir sorun mu var bilemiyorum ama arama hiç gelmediği için şüpheleniyorum. 1300 799 626, arkadaşlarıma da işareti verdim. Kontrol ediyorlar Levent Bey. Umarız telefon evet. alabiliriz. 1300 799 626, mesaj yollayabileceğiniz numaraysa 0429 99 62 63 nolu telefon. Daha hafif bir konuya geçelim şimdi. Avokado konusu var.
Avustralya... Evet, avokado geçen haftadan bize kaldı ve hala devam ediyor.
Evet.
Komik bir konu. Bilindiği gibi bir önceki hafta sonu Weekend Australia'nın gazetesinde Bernard Salt imzalı bir yazı, son derece normal bir yazıydı, gündeme bomba gibi düştü ve avokadoyu ülke gündeminde bir numaraya çıkardı. Yazı şöyle bir şey. İşte özellikle Melbourne'ın, Sydney'in böyle hipster gençlerin yoğunlukla oturduğu mahallelerindeki hipster kafelerde niye ileri yaşlıki insanlar, biz niye gidip oturamıyoruz gibi biraz böyle mizahi öğelerin de içinde olduğu bir yazının devamında sonuna doğru zaten bu gençler, şimdiki gençler paralarını çarçur ediyorlar ve bir ev almak için bir depozit biriktirmiyorlara getirdi bir şekilde.
Yani savuruyorlar ve paralarını diyorlar.
Savuruyorlar paralarını ve gidiyorum kafelere bakıyorum, gençler afiyetle işte smashed avokado, ezilmiş avokado, yanında bir yumurta, işte seed bread'in üstünde 22 dolar veriyorlar. Bununla afiyetle kahvaltı yapıyorlar deyince o çıngar çıktı bütün
evet.
ülkede.
O günden beri avokado tartışılıyor.
Şöyle bir yanı da var. Bence haklı. O kadar doğru bir gözlem ki, yani herkes biliyor bunun böyle olduğunu. Hiçbir zaman şimdiki emeklilik çağına gelmiş kuşaklar her zaman sorumluluk içinde davranırken, işte parasını biriktirirken, bir an evvel ev almaya çalışırken, şu anki gençlere bakıyoruz. Ya tabii ki dünya değişti. Bütün dünyada böyle. Herkesin cep telefonu var, yurt dışı seyahatlere gidiyor, hiçbir masraftan kaçınılmıyor. Yani gençlerin para biriktirmesi mümkün değil ve bu da tabii tek tek o insanları değil, ülkeyi de ilgilendiren bir şey.
Bir de sonuçta depozit ülkede aslında artık çok ciddi bir miktar, ev fiyatlarını düşünecek olursak, değil mi? Belki
şimdi
de umudu yok.
Umudu ama genelde yok, tasarruf edemeyeceğiz. Öyle bir sorun ortaya çıkıyor. Tabii şimdi bir ayrı bir yanı, sadece Melbourne ve Sydney'de son bir yılda ev fiyatlarında %13 artış oldu. Yani akıl alacak gibi bir şey değil. Hal böyleyken yine yapılan bir incelemede Melbourne ve Sydney'de bir gencin, işte ev almayı düşünen bir gencin depozitini biriktirmek için 10 yıl boyunca her ay işte 1100-1200 dolar civarı bir parayı bir kenara koyması, ki kaldı ki o yıl sonunda fiyatların ne kadar artacağı yine şüphe götürür. Yani şu an iş hayatına atılmış gençlerimizin, bizim Türk toplumunda da iş hayatına atılmış gençlerimizin anne babasının işte yardımı olmadan kendi başına ev alabilmesi, depozit biriktirebilmesi, umarım bu konuda arayabilir dinleyicilerimiz, gerçekten zor. Yani iş hayatına atıldıktan sonra zaten bir yıl başka harcamalar var. Eski kuşakların kullanmadığı, harcamadığı kalemlerde şu an genç kuşak başka türlü bir hayat yaşıyor. Ve umarız gençler tabii bu tartışmaya karşı çıktılar. Biz avukatımız da yeriz, paramızı da biriktiririz dediler. Yine bir senato komisyonuna bir yeşil bak senatör Peter Wishwilson bir avukat da getirdi. İşte durumu göğe işte bir objeyle anlatmaya çalışan. Tabii işin gırgırı iyice artınca başka bir kişiyi oradan asıl sorun avukatı değil kafelerde kahve çok pahalı. Gençlerin para biriktirebilmemesinin nedeni. Kahvenin pahalı deyip yani gırgırında senatörlerdi.
Evet yani Türkiye gündemiyle bunları karşılaştırınca hakikaten ironik bir durumda ortaya
öyle
çıkıyor değil mi Levent Bey?
Öyle konuşuluyor ama gerçekten tasarruf konusundaki bu sıkıntı
yine de ciddiye alınmalı çok ciddi, diyorsunuz.
Çok ciddi bir şey. Sadece evet. İnsanların ev alamaması değil ülke gündemi için önemli bir şey.
Evet Levent Bey arkadaşım işaret ediyor. Çalmamız gereken, yayınlamamız gereken bir reklam aramız daha var onu dinleyelim.
Small businesses are the backbone of Australia's economy. From food trucks to broadband solutions, from fashion to fruit and vegetables, SBS meets the people behind Australia's multi-billion dollar industry. Watch the new series, Small Business Secrets, Sundays 5 p.m. on SBS.
Evet, programımızın son 5 dakikası bitti. Hatta 4 dakikasına girdik Levent Bey. Son sorumu sorayım. Melbourne'da sahibi tarafından yıkılan tarihi pub için kamuoyunun tepkisi dinmiyor. Çevre ve şehir dokusu için duyarlılık açısından deniliyor. Siz ne diyeceksiniz? Kısaca alalım.
Başka bir konuda bir işte Avustralya Türkiye karşılaştırmasını gündeme getirmişti. Şu an İstanbul'da olsun, Anadolu'nun öteki şehirlerinde olsun çok yapılaşma, kontrolsüz yapılaşma sonucu her kime sorsanız herkes yakınıyor. Niye tarihi koruyamadık, niye şehirlerimizin dokusunu koruyamadık diye. Ama şehir bu şey böyle korunuyor. Yani şu an Melbourne'da geçtiğimiz günlerde bir hafta önce bir vandalizm diyebileceğiz. Sahibi tarafından builder, müteahhit bir şey henüz ortaya çıkmayan iki ortak bir müteahhitlik şirketi satın aldığı tarihi bir pub'ı özellikle Melbourne Üniversitesi'nin hemen dibinde çok bilinen bir yer, koruma altında eser olan bir yer. Burayı yıkıp üstelik yıkıntılarındaki asbestos şeyinin kendileri de farkında. Onu götürüp Canley'de bir arsaya boşaltmışlar. Yani suç üstüne suç işlemişler. Ve bu pub'ın yıkılması kamuoyunu çok acıttı. Yani hükümet olsun herkes şimdi bu inşaat şirketini ne konularda cezalar getirebilecek konusunda fikir yürütüyor. Sendikalar devreye girdi. Bu inşaat şirketini köşeye sıkıştıralım diye. Kamuoyu top ve katlarını bombardımana tuttu. Sivil toplum kuruluşları. Yani bütün toplum böyle bir koruma altında bir esere birisi sahip işte yasaları çiğneyerek canı çektiğince kâr edecek diye yıkmasına karşı toplum infiale geçti. Yani toplum böyle korumadan hakikaten böyle eski şeyler korumuyor. Bu tabii çok acı, çok üzücü bir şey ama toplumun duyarlılığı da aynı oranda olumlu bir şey.
Evet, ben bir yine soru var Levent Bey hemen onu sorabilir miyim? Bu hükümetin bankacılara, madencilere dokunmayıp orta gelirlerin yıllık geliri 87 bini geçenlerin taksını yükseltmesine ne diyorsunuz demiş. Hemen kısaca alalım sonra haber özetlerini okuyalım.
İşte partilere yapılan bağışların kim ne kadar bağış yapıldı o incelenirse sanırım bu sorunun da cevabı bulunur diye diyeyim ben ona.
Değil mi? Evet. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
bu
teşekkür
haftalık
ederim.
Yorumlarınız için size ve hemen haber başlıklarını okuyalım. Dün Queensland Gold Coast'taki Dreamworld Eğlence Parkı'nda meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Ashton Carter, Musul ve Irak operasyonlarının birbirinin ardından gelebileceğini söyledi. Diyarbakır Belediye İş Başkanları Gülten Kışanak ve Fırat Anlı, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı ve gelen son haberlerde evlerinde arama yapıldığı da belirtiliyor. Türkiye'den bir son dakika haberi de var. İçişleri Bakanlığı kararnamesi yayınlandı ve kararnameye göre emniyette yeni görevlendirmeler yapıldı ve 59 ilin emniyet müdürü değişti. Yarınki yayınımızda yine birlikte olabilmek ümidiyle SBS Radyosu Türkçe programı görevlileri olarak bizler hepinize sağlık ve mutluluk dolu güzel günler diliyoruz. Esen kalın.